Kitabın adı Mutlu Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 9. ayrım, 8. bölüm. Eve, Mira'nın karides önerisine uydu ve masanın üzerindeki gümüş bir sepetin içinde duran gerçek ekmeğin tadına baktı. Yemeğini yerken Mira'ya Fitzhugh'un profilini ve ölümüyle ilgili detayları verdi. Kendi yaşamına son verebilecek biri olup olmadığını söylememi istiyorsun. Yani duygusal ve psikolojik açıdan buna açık olup olmadığını. Eve bir kaşını kaldırdı. Planım buydu. Ne yazık ki bunu yapamam. Sana tek söyleyebileceğim bunu herkesin yapabileceği. Uygun şartlar ve duygusal durum söz konusu olduğunda Eve, bunu herkes yapabilir. Buna inanmıyorum dedi Eve. O kadar kararlı ve kesindi ki Mira gülümsedi. Sen güçlü bir kadınsın Eve. Şimdi kendini güçlü, gerçekçi, sert zihinli bir kadın haline getirdin. Sen bir savaşçısın ama umutsuzluğu hatırla, çaresizliği. Eve hatırlıyordu. Hem de çok iyi ve canlı bir şekilde. Oturduğu sandalyede huzursuzca kıpırdandı. Fitzhugh çaresiz bir adam değildi. Yüzeyde görünenler büyük bir içsel kargaşayı gizleyebilir. Eve tam araya girecekken Doktor Mira bir elini kaldırarak onu susturdu. Ama seninle aynı fikirdeyim. Profili, geçmişi, yaşam tarzı düşünüldüğünde onu ben de intihar edecek biri olarak görmezdim. Özellikle de böylesine ben merkezci ve şımarık birini. Kesinlikle ben merkezciydi diye onayladı Eve. Bu olaylar olmadan hemen önce mahkemede onunla karşılaştım. Her zamanki gibi şımarık ve kibirliydi. Sanki dünyanın en önemli insanı kendisiymiş gibi davranıyordu. Bunun doğru olduğundan eminim. Tek söyleyebileceğim bazılarımızın, aslında çoğumuzun, bir krizle karşılaştığımızda, zihin ya da yürekle ilgili bir sorun yaşadığımızda, onu yaşamak, değiştirmek ya da onunla yüzleşmek yerine ondan kaçmayı tercih ediyor olduğumuzdur. Öldüğü gece Fitzhugh'un kendisini neyle karşı karşıya bulduğunu ne sen ne de ben bilebiliriz. Bunun hiç yardımı olmadı diye mırıldandı Eve. Pekala, sana bir çift örnek daha sunmak istiyorum. Bir polisin tarafsızlığı ve duygusuzluğuyla diğer iki intihar olayını da aktardı. Ne dersin? Neden ortak noktaları olsun ki diye sordu Mira. Biri avukat, biri politikacı, biri de mühendis. Beyindeki bir sorun, belki. Eve kaşlarını çattı ve masa örtüsünün üzerinde parmaklarını tıklatmaya başladı. Bütün verileri elde etmek için yapabileceğin birkaç şey var ama asıl sorun nedende yatabilir. Arkasında yatan neden psikolojik olmaktan çok fizyolojik olabilir. Eğer bir bağlantı varsa bunu bulmam gerek. Sanırım biraz alanımın dışına çıkıyorsun. Ama üç olayı birbirine bağlayan herhangi bir şeye rastlarsan yardımcı olmak isterim. Eve gülümsedi. Ben de buna güveniyordum. Çok fazla zamanım yok. Fitzhugh davası çok uzun süre önceliğini koruyamaz. Yakında bir şeyler elde edemez ve kumandanı davayı yeniden açmaya ikna etmekte kullanamazsam unutmak zorunda kalacağım. Ama şimdilik Eve, gökkuşağı renklerine boyanmış tuvaletiyle baş döndürücü görünen Reyna masaya yaklaştı. Ah, ne kadar güzel. Bir arkadaşımla yemek yiyordum ve seni görünce hemen tanıdım. Reyna, Eve gülümsemek için kendini zorladı. Bu baş döndürücü kızılın yanında sokak dilencisi gibi görünmekten rahatsız olmamıştı. Ama önemli bir danışmanlık görüşmesi bölündüğü için sinirlenmişti. Doktor Mira, Reyna Ott, Doktor Ott. Mira zarif bir tavırla elini uzattı. Çalışmalarınızı duydum ve çok takdir ettim. Teşekkür ederim, ben de sizin için aynı şeyi söylemek istiyorum. Ülkedeki en iyi psikiyatrlardan biriyle tanışmak büyük bir onur. Çalışmalarınızın bazılarını inceledim ve inanılmaz derecede başarılı buldum. Beni şımartıyorsunuz, bizimle oturup tatlı yemez misiniz? Çok isterim. Reyna soran bakışlarını Eve çevirdi. Tabii eğer resmi bir işi bölmüyorsam. Programın o bölümünü bitirdik. Eve, Mira'nın belli etmeden verdiği işaret üzerine gelen garsona baktı. Sadece kahve, sütsüz ve lütfen gerçek kahve. Ben de aynısından istiyorum dedi Mira. Ve bir tabak böğürtlenli turta. Buna büyük bir zaafım var da. Benim de öyle. Siparişi kendisi hazırlayacakmış gibi Reyna garsona gülümsedi. Çift kat krema ve bir dilim de çikolata. İşlenmiş yiyeceklerden bıktım diye şikayet etti Mira'ya dönerek. New York'ta bulunduğum sürece kendimi şımartmak istiyorum. Ne kadar süre kalacaksınız? Bu büyük ölçüde Rourke'a bağlı. Eve bakarak gülümsedi. Ve beni burada ne süreyle işe yarar bulacağına bağlı. Birkaç hafta içinde William'la beni gemiye koyup tekrar Olympus'a göndereceğini tahmin ediyorum. Olympus tatil merkezi gerçekten de akıllara durgunluk veren bir proje dedi Mira. Haberlerde ve eğlence kanallarında gördüklerimden anlayabildiğim kadarıyla gerçekten baş döndürücü. Rourke, gelecek baharda her şeyin hazır ve aktif halde olmasını istiyor. Rihanna bir yandan konuşurken bir yandan da boynundaki üç zincirli altın gerdanlığı okşuyordu. Göreceğiz bakalım. Rourke genellikle kafasına koyduğunu elde eder. Sen ne dersin Eve? Bulunduğu yere hayırı cevap olarak kabul etmekle gelmedi. Doğru gerçekten. Sen oraya gittin, sana ototronik oyuncağını gösterdi mi? Kısaca, Eve'in dudakları hafifçe kıvrıldı. Kısa bir zaman içinde yapmamız gereken çok şey vardı. Rihanna'nın gülümsemesi yavaş ve sinsiceydi. Eminim öyledir ama umarım hazırlanmış olan programlardan bazılarını denemişsindir. William o oyunlarla gurur duyuyor. Ayrıca oteldeki kral dairesine yerleştirilmiş hologram odasını gördüğünü söylemiştin. Gördüm ve birçok kez kullandım. Çok etkileyiciydi. Büyük bölümü William'ın çalışması, yani tasarım açısından. Ama ben de tebriklerin bir miktarını kabul ediyorum. O yeni cihazı, uyuşturucu bağımlılarının ve bazı psikoz rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılacak şekilde geliştirmeyi düşünüyoruz. Kahve ve tatlı servisi yapılırken duraksadı. Bu sizi de ilgilendirebilir Doktor Mira. Kesinlikle ilgilendirir. Kulağa hoş geliyor. Öyle, şimdilik korkunç derecede pahalı ama üzerinde çalışmayı ve maliyeti düşürmeyi planlıyoruz. Ama Olympus için Rourke her şeyin en iyisini istiyor ve alıyor. Biz adlı droid gibi örneğin. Evet, Eve şehvet kokan sesiyle o baş döndürücü dişi droidi hatırlıyordu. Onu gördüm. Halkla ilişkiler ve müşteri temsilciliği bölümlerine konacak. Mükemmelleşmesi aylar alan üstün bir model. Zeka çiplerinin piyasada bir dengi daha yok. Karar verme yeteneği ve sosyal becerileri piyasada bulunan bütün modellerden daha ileride. William ve ben birden sustu ve gülmeye başladı. Bir bakar mısınız? Bir türlü kendimi işten alamıyorum. Bu çok güzel. Mira zarif bir şekilde turtasından bir lokma aldı. Beyin kalıplarının kişilik üzerindeki genetik etkileri ve bunların elektroniğe uyarlanması konusunda yaptığınız çalışmalar benim gibi bir psikiyatr için bile hayranlık uyandırıcı. Mira bir an tereddüt etti, sonra Eve baktı. Doğrusunu söylemek gerekirse sizin uzmanlığınız Eve ve benim az önce üzerinde konuştuğumuz bir konuya yeni bir yaklaşım getirebilir. Öyle mi? Rihanna bir kaşık dolusu çikolatayı ağzına attı. Teorik olarak davranışının resmi açıdan yasak olduğunu bilen Mira, kendini savunmak istercesine ellerini iki yana açtı. Doğal olarak Eve yine parmaklarını masanın üzerinde tıklatmaya başladı. Mira'nın fikirlerini tercih ediyordu ama seçeneklerini gözden geçirince alanı genişletmeye karar verdi. İlk bakışta intihar. Bilinen bir neden yok. Bilinen bir sorun yok. Kimyasal madde kullanılmamış. Aile geçmişi bilinmiyor. İntihar olayına kadar davranışları son derece normal. Kişilik bunalımları ya da herhangi bir depresyon işareti yok. 62 yaşında erkek, profesyonel, yüksek eğitimli, başarılı. Maddi açıdan mükemmel durumda. Biseksüel, bir hemcinsiyle uzun süredir devam eden bir evliliği var. Fiziksel yetersizlikler? Yok. Sağlık kartı temiz. Rihanna'nın gözleri kısıldı. Profili mi yoksa yavaşça kaşıkladığı çikolatasını mı incelediği belli değildi. Psikolojik rahatsızlıklar, tedaviler? Yok. İlginç. Beyin kalıbını görmeyi çok isterdim, mümkün mü? Mühürlü. Rihanna dalgın bir tavırla çikolatasını yemeye devam etti. Bilinen fiziksel veya psikolojik anomaliler ya da kimyasal madde bağımlılığı olmadığı için bir beyin hasarı diyebilirim. Olası bir tümör. Ama sanırım otopside bu türde herhangi bir şey ortaya çıkmadı, değil mi? Eve o küçük yanığı hatırladı ama başını iki yana salladı. Hayır, tümör filan yok. Genetik araştırmanın ve değerlendirmenin dışına taşan vakalar vardır. Beyin son derece karmaşık bir organ ve hala en gelişmiş teknoloji ürünlerini bile şaşırtabiliyor. Aile geçmişini görebilseydim, ilk anda bir tahminde bulunmam gerekirse adamınızın normal analizlerde fark edilemeyecek genetik bir saatli bomba olduğunu söyleyebilirim. Hayatında fitilin bittiği bir noktaya ulaştı. Eve bir kaşını kaldırdı. Yani patladı mı? Bir açıdan öyle. Rihanna öne doğru eğildi. Eve, hepimiz anne karnındayken kodlanırız. Ne ve kim olduğumuz orada belirlenir. Sadece göz rengimiz, vücut yapımız, tenimiz değil, aynı zamanda kişiliğimiz, zevklerimiz, zekamız ve duygusal yapımız. Ana rahmine düştüğümüz anda üzerimize genetik kod basılır. belli bir dereceye kadar değiştirilebilir ama bizi biz yapan temeldeki şeyler aynen kalır. Onları hiçbir şey değiştiremez. Yani doğduğumuzda neysek hala oyuz. Eve karanlık ve pis bir odayı, yanıp sönen kırmızı ampulü ve elinde kanlı bir bıçakla köşeye kıvrılmış olan küçük bir kızı hatırladı. Kesinlikle, Reyna sırıttı. Yani çevre şartlarını, özgür iradeyi, insanın daha iyiye gitme ihtiyacını kabul etmiyor musunuz diye itiraz etti Mira. Bizleri kalbi, ruhu ve yaşam boyunca yapabileceği sayısız seçimleri olmayan salt fiziksel varlıklar olarak kabul etmek hepimizi hayvan seviyesine indirgemektir. Öyleyiz zaten, dedi Reyna, kaşığıyla restorandaki insanları işaret ederek. Bir terapist olarak bakış açınızı anlıyorum, Doktor Mira. Ama bir fizyolog olarak benim bakış açım tamamen farklı bir kulvara ait. Hayatımız boyunca verdiğimiz kararlar, yaptıklarımız, yaşam tarzımız ve şimdiki halimiz daha ana rahmindeyken beyinlerimize kazınmıştır. Bu kişi, Eve, belli bir zaman geldiğinde orada ve istediği şekilde kendi yaşamına son vermek üzere programlanmıştı. Şartlar bazı şeyleri değiştirebilir ama sonuçlar daima aynı olacaktır. Bunun adına yazgı denir. Yazgı mı? Diye düşündü Eve. Yani kendisininki babası tarafından tecavüze ve tacize uğramak mıydı? İnsan müsveddesi haline gelip o uçurumdan çıkabilmek için savaşmak mıydı? Mira yavaşça başını iki yana salladı. Buna katılamam. Budapeşte yakınlarında yoksulluk içinde doğan bir çocuk, doğum anında annesinden alınıp Paris'te ayrıcalıklı bir ortamda sevgi ve ilgiyle büyütülürse oranın değerlerini ve eğitimini taşıyacaktır. Duygusal yapı ve insanın kendini daha iyiye götürme tutkusu asla gözden uzak tutulamaz. Buna belli bir noktaya kadar katılıyorum, dedi Reyna. Ama genetik kod ki bizi başarıya, yenilgiye, kötülüğe ya da iyiliğe götüren odur, başka her şeye baskın çıkar. En sevgi dolu ortamlarda bile canavarlar yetişebilir. Ayrıca evrenin en berbat çöplüklerinde yücelik ve iyilik barınabilir. Neysek oyuz. Gerisi vitrin süslemesinden başka bir şey değil. Eğer teorini kabul edersem Reyna, dedi Eve yavaşça, söz konusu kurbanın yazgısında kendi yaşamına son vermek vardı. Şartlarda ya da ortamdaki bir takım değişikliklerin bu yazgıyı değiştirmesi mümkün değildi. Kesinlikle öyle. Önceden verilmiş olan karar orada sessizce bekliyordu. Muhtemelen bir olay onu tetiklemiş olmalı. Ama bu son derece küçük bir şey bile olabilir. Bowers Enstitüsü'nde devam eden araştırmalar, beyindeki genetik kalıpların kişilik üzerindeki etkilerini kanıtladı. Eğer istersen konuyla ilgili diskleri sana gönderebilirim. Bu tür araştırmaları sana ve Doktor Mira'ya bırakıyorum. Eve kahvesini bir kenara itti. Polis merkezine dönmem gerek. Bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim Doktor Mira, dedi ayağa kalkarken. Ve teorilerin için sana da Reyna. Uygun bir zamanda daha detaylı konuşmak isterim. Reyna elini uzattı ve Eve'le samimi bir şekilde tokalaştı. Rourke'a selamlarımı ilet lütfen. İletirim. Mira yanaklarından öpmek için kalktığında Eve durduğu yerde döndü. Sizi ararım. Umarım ararsın ama bunu sadece üzerinde konuşmak istediğin bir dava olduğunda yapma. Mavis'e selamlarımı söyle. Tabii. Eve çantasını omzuna attı ve hızlı adımlarla kapıya doğru yürüdü. Ama kendisini karşılayan garsona öfkeli bir bakış atmaktan da geri kalmadı. İnanılmaz bir kadın. Reyna kaşığının arkasına yavaşça yaladı. Kontrollü, derinlerde öfkeli, odaklı, şefkat ifadelerinden rahatsızlık duyan bir kadın. Mira'nın bir kaşı kalktığında Reyna kıkırdadı. Özür dilerim. Bu da profesyonel bir yan etki. Bu alışkanlığım William'ı deli ediyor. Gücendirmek istememiştim. İstemediğinizden eminim. Mira'nın gözleri anlayışla parladı ve dudakları kıvrıldı. Ben de sık sık kendimi aynı şeyi yaparken yakalıyorum. Haklısınız. Eve gerçekten inanılmaz bir kadın. Kendi kendini yaratmış biri ve sanırım bu gerçek teorinizi biraz olsun çürütüyor. Öyle mi? Reyna gerçekten meraklanarak öne doğru eğildi. Onu iyi tanır mısınız? Mümkün olduğunca Eve fazlasıyla içine kapanıktır. Onu çok seviyor olmalısınız, dedi Reyna. Rourke'un evlenmeye karar verdiğini öğrendiğimde beklediğim kişiyle hiç ilgisi olmadığını söylersem umarım beni yanlış anlamazsınız. Onun evlenecek olması zaten başlı başına bir sürprizdi. Ama karısının son derece gösterişli ve sofistike bir kadın olacağını tahmin etmiştim. Omzundaki silah kayışını başka bir kadının düğün gerdanlığı gibi taşıyan bir cinayet masası dedektifi Rourke'la bağdaştıramayacağım bir kimlikti. Yine de birlikteyken birbirlerine son derece yakışıyorlar. Sonra gülümseyerek ekledi. Hatta birbirlerinin kaderi oldukları bile söylenebilir. İşte buna katılırım. Söylesenize Doktor Mira, DNA hasatı ile ilgili görüşünüz nedir? Mira, uzmanlık alanı konusunda bir sohbete başlamak için hevesli bir şekilde gülümsedi. Eve, ofisindeki bilgisayarının başında Fitzhugh, Matthias ve Pearly hakkında topladığı veriler üzerinde çalışıyordu. Aralarında hiçbir bağlantı, hiçbir ortak nokta göremiyordu. Aralarındaki tek ortak nokta, olaylar gerçekleşmeden önce üçünün de herhangi bir intihar eğilimi göstermemiş olmasıydı. Vakaların birbirleriyle bağlantılı olma olasılığı, diye sordu Eve. Hesaplanıyor. Olasılık %5.2. Diğer bir deyişle neredeyse hiç yok. Eve derin bir iç çekti ve bir hava otobüsü kirli pencere camını sarsarak geçerken yüzünü buruşturdu. Eldeki verileri kullanarak Fitzhugh'un ölümünün cinayet olma olasılığını hesapla. Eldeki verilerle cinayet olasılığı %8.3. Vazgeç Dallas, diye mırıldandı kendi kendine. Bırak peşini. Koltuğunu pencereye çevirdi ve trafiğin büyük ölçüde örttüğü gökyüzüne baktı. Yazgı, kader, önceden belirlenmiş hedefler, genetik plan. Bunlardan herhangi birine inanacaksa işinin ne anlamı vardı ki? Ya da bu açıdan düşünüldüğünde hayatın ne anlamı vardı? Herhangi bir seçenek, bir değişiklik yoksa neden insanların hayatını kurtarmak veya bunu başaramadığında ölenin intikamını almak için uğraşıyordu? Her şey fizyolojik olarak kodlanmışsa, New York'a gelmekle ve kendini daha iyi biri haline getirmek için savaşmakla sadece kendi yazgısını mı izlemişti? Hayatının ilk yıllarının gölgelenmesi ve bazı parçalarının gölge halinde kendisiyle kalması da o genetik kodlamanın dahilinde miydi? O genetik kod, herhangi bir noktada babası olan o canavarın izlerini ve benzerliklerini taşıyor muydu? Ailesiyle ilgili hiçbir şey bilmiyordu. Annesini hiç hatırlamıyordu. Kardeşleri, amcası ya da dayısı, halası ya da teyzesi, büyük babası ya da büyük annesi varsa bile hafızasıyla birlikte onları da kaybetmişti. Genetik koduyla ilgili kendisini çocukluk yılları boyunca hırpalayan, döven ve taciz eden o adam dışında temel alacağı kimse yoktu. Ta ki korku ve acı içinde karşılık verip onu öldürene kadar. Daha 8 yaşındayken elini kana bulamıştı. Bu yüzden mi polis olmuştu? Kurallarla, yasalarla ve bazılarının hala adına adalet dediği şeyle uğraşırken aslında sadece elindeki kanı mı temizlemeye çalışıyordu? Efendim? Dallas, Peabody bir elini omzuna koydu ve Eve şiddetli bir şekilde irkilince o da olduğu yerde sıçradı. Bağışlayın, iyi misiniz? Hayır. Eve parmaklarını gözlerine bastırdı. Tatlı yerken iki kadının arasında geçen konuşma onu sandığından daha çok etkilemişti anlaşılan. Sadece biraz başım ağrıyor. İsterseniz size ağrı kesici getirebilirim. Hayır. Dozları resmi olarak belirlenmiş olsa bile Eve ilaç kullanmaktan nefret ediyordu. Birazdan geçer. Artık Fitzhugh davası ile ilgili aklıma başka bir şey gelmiyor. Finney, Olympus'taki gençle ilgili bulabildiği bütün verileri bana verdi. Bu üç kurban arasında hiçbir bağlantı göremiyorum. Leonor ve Arthur'a inanmaktan başka bir seçeneğim kalmıyor sanırım. Yalan makinesi kullanmasını isteyebilirim ama yapmayacağım. Bu davayı 24 saatten daha fazla sürdürebileceğimi sanmıyorum. Hala birbirleriyle bağlantılı olduklarını mı düşünüyorsunuz? Bağlantılı olmalarını istiyorum ama bu başka bir şey. Benimle sürekli yardımcım olarak ilk çalışmanda sana etkileyici bir örnek sunamadım sanırım. Sizin sürekli yardımcınız olmak şimdiye dek başıma gelen en güzel şey. Peabody hafifçe kızardı. Önümüzdeki 6 ay boyunca çoktan kapatılmış olan dosyaları deşmeye uğraşsak bile yine de minnettar olurdum. Çünkü hala beni eğitiyor olurdunuz. Eve arkasına yaslandı. Çok kolay tatmin oluyorsun Peabody. Peabody başını kaldırdı ve Eve'in gözlerine baktı. Hayır efendim, olmuyorum. En iyisini alamadığımda gerçekten baş belası olurum. Eve bir kahkaha patlattı ve eliyle saçını sıvazladı. Yağcılığa mı başladın Peabody? Hayır efendim. Eğer yağcılık yapsaydım daha kişisel gözlemlerimi aktarırdım. Örneğin, evliliğin size ne kadar iyi geldiği gibi Teğmen. Daha önce hiç bu kadar güzel görünmemiştiniz. Eve, alaycı bir tavırla gülerken Peabody gülümsedi. O zaman yağcılık yaptığımı söyleyebilirdiniz. Anlaşıldı. Eve bir an düşündü, sonra başını eğdi. Bir defasında bana ailenin hippie olduğunu söylememiş miydin? Peabody bir an istedi ama gözlerini devirmekten vazgeçti. Evet efendim. Hippilerin ailelerinden genellikle polisler çıkmaz. Sanatçılar, çiftçiler, bazen bilim adamları, el sanatçıları olabilir. Ben kilim örmekten hoşlanmadım. Yapabiliyor musun? Pek başarılı olduğum söylenemez. Ne oldu yani? Ailen seni kızdırdı, sen de kalıbı bozmaya ve pasifizme tamamen ters düşen bir şey yapmaya mı karar verdin? Hayır efendim. Peabody bu sorgulama karşısında şaşırdı ve omuz silkti. Ailem harika insanlardır. Hala birbirimize çok yakınız. Ne yaptığımı ya da yapmak istediğimi asla anlamadılar ve anlamayacaklar da. Ama hiçbir zaman beni engellemeye çalışmadılar. Ben sadece bir polis olmak istedim. Tıpkı abimin marangoz ve ablamın da çiftçi olmak istemesi gibi. Hippiliğin en önemli hedeflerinden biri kendi özgün ifadeni bulmaktır. Ama genetik koda uymuyorsun diye mırıldandı Eve ve masasının üzerindeki parmaklarını tıklatmaya başladı. Kalıba uymuyorsun. Gen kalıpları, kalıtsallık, çevre şartları hepsi seni farklı şekilde etkilemiş olmalı. Kötü adamlar öyle olmasını isterdi dedi Peabody ciddi bir tavırla. Ama buradayım ve bu şehrin güvenliğini sağlıyorum. Eğer içinden kilim örmek gelirse önce sizin haberiniz olur. Eve'in bilgisayarı iki kez sinyal verdi ve yeni gelen veriler olduğunu bildirdi. Genç kurban üzerinde tekrar yapılan otopsinin sonuçları. Eve Peabody'ye yaklaşmasını işaret etti. Beyin kalıbındaki anomalileri göster diye emretti. Mikroskobik anomali, sağ yarı küre, ön lob, sol kadran. Açıklanamıyor, daha fazla inceleme ve test gerekiyor. Uygulanıyor. Bak, bak sanırım bir şey bulduk. Ön lobu ve anomaliyi göster. Beyin kesiti ekranda belirdi. İşte, Eve ekranı parmaklarıyla döverken içinde yükselen heyecanı hissetti. Şu gölge, görüyor musun? Minik bir yanık gibi. Zor görüyorum. Peabody Eve'le yanak yanağa gelene kadar eğildi. Görüntüde bir sorun var gibi. Hayır, minicik bir hasar. 6 numaralı kadranı %20 büyüt. Resim değişti ve gölgeli kısım ekranı doldurdu. Bir delikten çok yanığa benziyor değil mi? Dedi Eve, daha çok kendi kendine konuşarak. Zar zor görülüyor. Peki ama böyle bir hasarın davranışlar, kişilik ve karar verme süreci üzerinde ne gibi bir etkisi olabilir? Akademide anormal fizyoloji derslerimi zorlukla geçebilmiştim, dedi Peabody omuz silkerek. Psikoloji ve taktik derslerinde daha iyiydim. Bu beni aşıyor. Beni de, diye mırıldandı Eve. Ama ilk bağlantımızı bulduk. Bilgisayar Fitzhugh dosya numarası 12871, beyin anomalisi kesiti. Şimdi görüntünün yanına getir. Ekran titredi ve grileşti. Eve bir küfür savurdu ve bilgisayara bir tokat yapıştırdı. Ekrandaki görüntü belirsizleşti. Orospu çocuğu, burada kullanmak zorunda kaldığımız bu ucuz aletlerden bıktım artık. Bu aletlerle çalışırken bir davayı sonuçlandırabilmemiz bile mucize. Bütün veriyi diske kaydet seni aşağılık piç. Belki de bu bilgisayarı tamire göndermelisiniz diye önerdi Peabody. Ama aldığı karşılık öfkeli bir bakış oldu. Ben yokken bakımının yapılmış olması gerekirdi. Tamir bölümündeki serseriler kıçlarını kaşımakla meşguller. Bu verileri Rourke'un bilgisayarından birinde inceleyeceğim. Peabody'nin bir kaşını kaldırdığını gördü. Bu konuda bir sorunun mu var Peabody? Hayır efendim. Peabody dilini tuttu. Ve Eve'in tüzükteki maddelerden hangilerini yıkacak olduğunu söylemekten vazgeçti. Herhangi bir sorun yok. Güzel. Bana karşılaştırma için senatörün beyin taramasını getir. Peabody'nin kibirli gülümsemesi kayboldu. Yani Doğu Washington'la kafa kafaya gelmemi mi istiyorsunuz? Kafan bununla başa çıkmak için yeterince kalın. Eve bu bir diski çıkarıp cebine attı. Dosyayı eline alır almaz beni ara. Alır almaz. Peki efendim. Eğer bir şey bulursak uzman analizine ihtiyacımız olacak. Evet. Eve bu bir Reyna'yı düşünüyordu. Sanırım birini biliyorum. Kaldır kıçını Peabody. Hemen teğmen. 9. ayrımın sonu. Sayfa 147. Devamı 10. ayrımda.